TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı, emekten yana öğretmen örgütü, Yıldırım Koç. TÖS'ün kuruluşu ve çalışmaları. 1961 Anayasası'nın 46. maddesi tüm çalışanlara sendikalaşma hakkını tanıdı. 1963 yılında işçi statüsünde çalışanlar için hazırlanan sendikalar yasası, memur statüsünde çalışanları da kapsayacakken, Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in verdiği bir önerge ile memurlar kapsam dışında bırakıldı. Memurların sendikalaşmasını düzenleyen yasa ise anayasanın geçici 7. maddesinde öngörülen 2 yıllık süreyi aşarak ancak 1965 yılında çıkarıldı. 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu. 1965 ve sonrasında çok sayıda öğretmen sendikası kuruldu. Kurulan sendikaların listesi için bakınız Kalkan Delen, Hayrettin, Sendikalar ve Kamu Hizmetlerinde Sendikacılık, Ankara 1968, sayfa 133 ila 152, Mıhçıoğlu Cemal, Türkiye'de Kamu Personeli Sendikaları, Ankara 1968, sayfa 99 ila 135. Bunların en önemlileri 8 Temmuz 1965 tarihinde kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS ve 12-7-1965 tarihinde kurulan Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası İKSEN idi. Ancak bunların dışında ve bunlardan sonra birçok ilde ve ilçede öğretmen ve özellikle ilkokul öğretmenleri sendikası kuruldu. Bu dönemde öğretmenlerin çoğunda meslek bilinci genellikle sınıf bilincinin önündeydi. Öğretmenlik mesleğinin insan yaşamına damgasını vuran olumlu özellikleri meslek bilincini de ön plana çıkardı. TÖS üyeleri Türkiye'nin demokrasi tarihine geçen önemli mücadeleler verdiler. Saldırılara, sürgünlere, baskılara, açığa alınmalara karşın toplumsal ve siyasal alanda yoğun bir mücadele sürdürdüler. TÖS üyesi öğretmenler, işçi sınıfından olmalarına karşın işçi olduklarının genellikle bilincinde olmadan ülkemizdeki anti-emperyalist, anti-feodal ve hatta bir ölçüde de anti-kapitalist mücadeleye önemli katkılarda bulundular. 12 Mart 1971 sonrasında örgüt olarak DİSK aleyhine dava açılmazken TÖS davasının açılmasının nedeni de buydu. Ayrıca TÖS davasının üyeleri her yerdeydi ve büyük bir bölümü inandıkları davada etkin bir mücadele veriyordu. TÖS'ün 1. Genel Kurulu 1966 yılı Temmuz ayında toplandı. Genel Kurul'a sunulan TÖS Yürütme ve Yönetim Kurullarının 1. Genel Kurul toplantısı için hazırladıkları çalışma raporu 7 Haziran 1966 tarihini taşımaktadır. Rapor metni için bakınız TÖS, ilk 2 yılda TÖS, Ankara 1967, sayfa 20 ila 42. TÖS'ün 1. Olağanüstü Genel Kurulu 22 ila 24 Ağustos 1967 ve 2. Olağan Genel Kurulu da 2 ila 7 Temmuz 1969 tarihlerinde toplandı. TÖS'ün mücadele çizgisinin biçimlendirilmesinde ve politikalarının uygulanmasında yetkili organların önemi büyüktür. Ancak geriye bakıldığında kısa bir süre dışında TÖS Genel Başkanlığını yürüten Fakir Baykurt'un bu açıdan büyük katkısının olduğu gözlenmektedir. Fakir Baykurt, TÖS Genel Başkanı olmadan önce de ünlü bir yazardı. Sendikacılık deneyimi yoktu. Sendikacılığı yapa yapa öğrendi. Ancak kıvrak zekası, büyük yaşam deneyimi ve birikimi, yazın insanı olarak ünü ve itibarı, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir dönüşüm yaşadığı 1965 ila 1971 döneminde TÖS'ü son derece akıllıca yönetmesini sağladı. Fakir Baykurt, anılarının 5. cildine Bir TÖS Vardı adını vermişti. Baykurt Fakir AGK 2000. O, TÖS'e damgasını vuran kişi Fakir Baykurt oldu. Feyzullah Ertuğrul ise 1967 yılı Şubat ile Ağustos döneminde TÖS Genel Başkanlığı görevini üstlendi. TÖS'ün başarıları. TÖS'ün üye sayısı 1966 yılı Temmuz ayında 21 bindi. Bu tarihte sendikanın 252 şubesi vardı. 1967 yılında üye sayısı 45 bine, şube sayısı 442'ye yükselmişti. 1969 yılı Temmuz ayında ise 500 şubede 60 bin eğitim çalışanı örgütlüydü. 15 Ağustos 1970 tarihli TÖS gazetesinde 72 bin üye olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan 5 Mart 1973 tarihli kayyum raporunda üye sayısının 64.133 olduğu ifade edilmektedir. Halim Akgül'ün bu dönemin TÖS yöneticileriyle yaptığı görüşmelere göre ise bazı şubeler üye aidatlarının mümkün olduğunca az bölümünü genel merkeze gönderebilmek için üye sayılarını düşük göstermektedir ve TÖS'ün gerçek üye sayısı 90 ila 100 bin dolaylarındadır. Akgül, Türkiye Öğretmenler Sendikası 1965 ila 1971 kuruluşu, etkinlikleri, sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1981, sayfa 12 ila 13 ve Altunya N. AGK 1998, sayfa 85. TÖS, üye sayısının yüksekliğinin ötesinde üye kitlesini harekete geçirebilen bir örgüttü ve Türkiye tarihinin ilk genel grevini başarıyla gerçekleştirdi. TÖS, TÖDMF'nin köklerinden gelişti. Ancak farklı bir dönemde farklı politikalar uyguladı. TÖDMF'nin yerinden yönetimci, ademi merkeziyetçi yapısı yerine merkeziyetçi yanı güçlü bir yapı oluşturdu. TÖS bir federatif kuruluş değil, merkezi yapıda bir kuruluştur. TÖS, devrimci öğretmenlerin savaşı, Türkiye Öğretmenler Sendikası yönetim, yürütme, denetim, onur kurulları 1967 ila 1969 çalışma raporu, 2. Olağan Genel Kurul 7 ila 9 Temmuz Kayseri 1969 sayfa 5. TÖDMF'nin bağlı yerel öğretmen derneklerinin üyelerinin önemli bir bölümü öğretmen lokallerinde mesleki dayanışma nedeniyle bir araya gelmiş insanlardı. 1963 yılında TÖDMF için 317 derneğe bağlı 41 bin üye varken 20 Şubat 1963 Büyük Eğitim Mitingine 14 bin kişi katılmıştı. Bu sayı günün koşulları içinde önemli bir başarıydı. TÖS'ün üye sayısının yaklaşık 60 bin olduğu 1969 yılında Büyük Öğretmen Boykotu gibi radikal ve riski büyük bir eyleme ise 109 bin öğretmen katılmıştı. 1965 ila 1971 döneminde solcu kimliğiyle en geniş katılımlı eylemleri gerçekleştiren demokratik kitle örgütü TÖS'tür. DİSK 1967 yılında kuruldu. DİSK'in bu yıllarda en önemli eylemi kendisinin başlattığı ve ancak denetiminden çıkan 15 ila 16 Haziran 1970 protesto gösterileridir. TÖS'ün 2 Şubat 1969 Balıkesir Öğretmenler Yürüyüşü, 1970 yılı Kasım ayında Mersin Öğretmen Yürüyüşü, 4 Ocak 1971 tarihinde Eskişehir Öğretmen Yürüyüşü'nün yanı sıra 15 Şubat 1969 günü Ankara'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı Büyük Eğitim Yürüyüşü ve Türkiye tarihinin ilk genel grevi olan Büyük Öğretmen Boykotu 15 ila 18 Aralık 1969 vardır. TÖS 15 Şubat 1969 günü Ankara'da Büyük Eğitim Yürüyüşü'nü düzenledi. Yürüyüşün hazırlanması ve Fakir Baykurt'un miting konuşması için bakınız TÖS AGK 1969 sayfa 123 ila 131. Yürüyüşe öğretmen örgütlerinden 21.400 kişi, diğer kuruluşlardan gelenlerle birlikte toplam 40.000 kişi katıldı. Akgül H. AGK 1981 sayfa 27. 15 ila 18 Aralık 1969 günleri gerçekleştirilen Büyük Öğretmen Boykotu ise gerçekte yasa dışı bir genel grevdi. Bu genel grev 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarından da DİSK'in 16 ila 19 Eylül 1976 DGM direnişinden de daha etkili ve başarılı olmuştur. Bu konu TÖS belgelerinde şöyle özetlenmektedir. Direnme kararı 22 Ekim 1967 Pazar günü Antalya'da 8 ilden toplanan 2000 kadar öğretmenin katılmasıyla alınmış, 29 Ekim 1967'de Ankara'da kesinleşmiştir. Hatırlanacağı üzere 1967 Eylül ve Ekim ayları öğretmen kıyımının çok yoğun olduğu aylardır. TÖS AGK 1969 sayfa 15. TÖS ve TÖDMF'nin genel yönetim ve yürütme kurulları Ankara'da toplanarak Antalya'da alınan direnme kararını onayladılar ve bunu ortak bir bildiriyle kamuoyuna açıkladılar. Kararın metni şudur. Millet hayatını 1961 Anayasası'nın amaçlarına göre geliştirmek emelinde olan öğretmenler, Cumhuriyet ilkelerini gerçekleştirici, işe yarar, uyarıcı bir eğitim uygulamak istiyorlar. Bu eğitim, başta milli bağımsızlığın, millet servetlerinin, millet emeğinin ve bütün milli çıkarların korunmasına yarayacaktır. Müzmin bir ekonomik ve sosyal yapı bozukluğu içinde çırpınan milletimiz, iç ve dış çıkar gruplarının bozucu tertipleriyle böyle bir milli eğitim hizmetinden yoksun bırakılmaktadır. TÖS AGK 1969 sayfa 17. TÖS Genel Yürütme Kurulu'nun 10 Aralık 1969 günlü büyük öğretmen boykotu çağrısında yer alan isteklerin bazıları şunlardır. İsteklerimiz şunlardır. A. Yetkili hükümet temsilcisi, yetkili temsilcilerimizle görüşmeyi ve sonunda bir ortak protokol imzalamayı kabul ve beyan etmelidir. B. Bu protokolde ilk iş olarak yabancı uzmanların ve barış gönüllerinin bütün eğitim kurumlarından atılacağı ve zehirli niteliğini saptadığımız yabancı malzemeli beslenme eğitiminin durdurulacağı belirtilmelidir. Baykurt Fakir, Öğretmenin Uyandırma Görevi, TÖS Dönemi, 1965 ila 1971, Eğitim Sendikası Yayınları, Ankara 2000, sayfa 265 ila 6. 4 günlük büyük öğretmen boykotuna 109 bin öğretmen katıldı. Bunların 88 bini bu eyleme 4 gün süreyle katılırken 12 bin yüzü ilk gün katılmayıp daha sonraki 3 gün eylemdeydi. 9500 öğretmen ise birinci gün boykota katılmasına karşın diğer günler eylemde yoktu. Boykota hiç katılmayan öğretmen sayısı ise 47 bindi. Eyleme katıldıkları için 50.300 öğretmen hakkında kovuşturmaya gidildi. Bunların 19.250'si takipsizlikle sonuçlandı. 2.118 öğretmen açığa alındı, 65.000 öğretmen bakanlık emrine alındı. 45.520 öğretmene maaş kesimi cezası, 3.900 öğretmene kıdem indirimi cezası verildi. 590 öğretmen bir başka ile sürgün edildi. 6.600 öğretmen ise il içinde bir başka yere atandı. 400 müdür görevden alındı, 1200 öğretmene derece indirme cezası verildi. 11 kişi ihraç edildi. Aksoy M, Alican C, Arman H, Koçtürk ON, Talas C. Öğretmen boykotu, TÖS 2. Devrimci Eğitim Şurası, Geçici Baskısı, Ankara 1971, sayfa 32 ila 33. Büyük öğretmen boykotu ile ilgili olarak bakınız Baykurt Fakir, AGK, 2000, sayfa 326 ila 348. Aksoy Muammer, Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi, 2. Cilt, Ankara 1975, Eğitim ve Yaşam Dergisi, TÖS'ün Büyük Öğretmen Boykotu'nun 30. Yılı Özel Sayısı, Kış 1999, Ertuğrul Feyzullah, Genel Öğretmen Boykotu ve Öğrettikleri, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 20, Sayı 188 ila 189, Şubat, Mart 1996, Sayfa 31 ila 53. TÖS, boykot nedeniyle açığa alınan veya görevden el çektirilen öğretmenlerin ücretlerini ödedi. TÖS, 624 sayılı devlet personeli sendikaları yasası uyarınca kurulan memur sendikalarının en büyüğü ve en etkilisi oldu. TÖS'ün gücü ve etkisi memur konfederasyonlarınkinden bile fazlaydı. TÖS'ün bu başarıları, aralarında bazı öğretmen örgütlerinin de yer aldığı bir cephenin iftiralarına ve saldırılarına karşın gerçekleştirildi. Bu yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda TÖS üyesinin görev yerini sürgün amaçlı olarak değiştirdi. Birçok TÖS'lüyü cezalandırdı. Bazı öğretmen sendikaları ise farklı anlayışlara sahipti ve TÖS'ü zayıflatmak için büyük çaba gösterdi. TÖS'ün belki en önemli eksikliği öğretmenlerin gerçekte işçi sınıfının bir parçasını oluşturduğu bilincine varamamasıydı. Bu yıllarda solda hakim olan anlayış, devlet memurlarını küçük burjuvazi içinde değerlendirmekti. Bu anlayışın hakim olduğu koşullarda TÖS yöneticilerinin, öğretmen ve genel olarak eğitim çalışanları kitlesini işçi sınıfı içinde değerlendirmelerini beklemekte haksızlık olacaktır. TÖS'ün başarılarının nedenleri. TÖS'ün bu başarısının nesnel ve öznel nedenleri ve dayanakları vardı. 1965 ila 1971 dönemi, öğretmenlerin nispi ve bazı yıllarda da mutlak yoksullaşma ve itibar kaybı yaşadıkları bir dönemdi. Ekonomi yüksek oranlarda büyürken, öğretmenlerin gerçek gelirleri bazı yıllarda daha düşük oranlarda arttı, bazı yıllarda ise geriledi. Kamu kesimindeki işçiler, 1964 yılından başlayarak imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle gelirlerini önemli ölçüde artırdılar. Hükümetler, emperyalist politikalara da uygun bir biçimde, küçük üreticiliğin gelir düzeyini yükseltici politikalar izledi. Çalışmak amacıyla Avrupa'ya gidenlerin Türkiye'ye gönderdikleri birikimleri bu işçilerin ailelerinin yaşam düzeylerinin yükselmesine yol açtı. Öğretmenlerin kitlesel tepkisinin artmasında bu ekonomik etmen büyük rol oynadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve farklı köken ve inançlardan insanlardan bir ulus yaratılmasında öğretmenler önemli görevler üstlenmişti. Bunun karşılığında da kendilerine önemli haklar verilmişti. Bir dönem öğretmenlerin toplumsal itibarı da çok yüksekti. Öğretmen mesleği gereği kendisini aydın kabul ediyor ve bu toplumsal rolün Türkiye'de düşünülen görevlerini yerine getirmeye çalışıyordu. 1950'li yıllarda bu konumda bir gerileme oldu. TÖS, öğretmenin bu tarihsel misyonunu yeniden gündeme getirdi. Özellikle irtica güçlerinin Cumhuriyet'e saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde öğretmenlere temel görevlerinden birini hatırlattı ve bu amaçla onları harekete geçirmeye çalıştı. Meslek onurunu ve itibarını hatırlattı ve korudu. 1960 sonrasında gelişen sol harekette bu süreci güçlendirdi. Öğretmenin ve TÖS'ün bilinçlendirme görevi TÖS'ün çeşitli belgelerinde aşağıdaki gibi ifade ediliyordu. Bugün öğretmenler bu bozuk düzende egemen olan sınıf ve tabakalarla müttefik değildirler. Öğretmenler içinden çıkıp geldikleri halk tabakalarıyla işçi ve köylülerle birliktirler. Kim ki işçi ve köylülerle birliktir, o bir devrimcidir. Bundan dolayı öğretmenler devrimcidirler. Okuttukları 5 milyon öğrenciyi hayata karşı devrimci tavırlı yetiştirmek, yetişme olanaklarına ulaşamamış büyükleri de hayata karşı devrimci tavırlı olacak biçimde uyandırmak öğretmenlerin isteği ve görevidir. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Elbet toplum ve ülkenin temel ekonomik ve sosyal sorunları çözümlenmeden öğretmenlerin ve eğitimin gündelik sorunları çözümlenemez. Fakat temel sorunların çözümünde öğretmene düşen görev halkı uyandırma görevidir. Çünkü bu sorunların çözümlenmesi halkın bilinçli ve istekli gayretini istemektedir. Kurtuluş ve kalkınma her şeyden önce bir bilinçlenme ve kültür hareketidir. Bu yüzden bir öğretmen sendikası belli başlı etkinlik olarak uyandırma görevini yüklenmelidir. TÖS AGK 1969 sayfa 21. Örgütlenmiş öğretmen, gücünün ulusal kurtuluş ve kalkınma eyleminde öncülük rolü oynayacağı görüşü doğru değildir. Öncülük, politik örgütlerin yani partilerin görevidir. Hiçbir sendikanın iktidara geldiğini, yabancıları yurttan attığını, köklü reformları yaparak antidemokratik engelleri ortadan kaldırdığını, kalkınmayı başardığını bilmiyoruz. Bu eylemleri siyasal partiler halinde örgütlenmiş halk başarmıştır. Sendikalar bu eyleme bilinç ve eğitim katkısı yapmak suretiyle yardımcı olabilirler. TÖS AGK 1969 sayfa 21. TÖS'ün bu konuda yapacağı gene üyelerine, öğrencilere ve halka ulusal kurtuluşçu ve devrimci bir politik bilinç kazandırmaktan ibarettir. TÖS AGK 1969 sayfa 22. TÖS'lü öğretmen eskiden olduğu gibi eğitim denilince aklına kara tahta ile tebeşiri getirmiyor. Eğitim çabamızı kahvede, meydanda, köyde, kentte, dağda, belde sürdürüyoruz. Neden geri kaldığımızı, nasıl soyulup sömürüldüğümüzü halka anlatıyoruz. Onlara kalabalık, çalışkan, aydın bir toplum haline gelmekten başka çaremiz olmadığı, Türkiye'nin 100 milyonluk bir insan kitlesini besleyebileceğini, bunu yapmak için toprak reformunun şart olduğunu öğretmen anlatıyor. Bugün eğittiklerimizi daha çetin çatışmalara ve Türkiye'nin kaynaklarına sahip çıkmaya hazırlıyoruz. Türkiye'yi sömürecek yerli ve yabancı patronları, demokratik düzenin gerektirdiği çizgi üzerinde hizaya girene kadar uğraşacağız ve baskı gücümüzü kullanarak onları emeğe karşı saygılı olmaya zorlayacağız. Bunun için kaba kuvvete başvurmadan eğitimi bir kaldıraç gibi kullanacak ve kanunlara saygılı kalacağız. TÖS bir eylem ve demokratik mücadele örgütü, halkın arasından gelme öğretmenlerin birleştiği güçlü bir kuruluş olarak onunla aynı paralelde olan devrimci örgütlerle kanunların müsaadesi nispetinde işbirliği yapacak, halka dönük ve gücünü halktan alan eylemlerini sürdürecektir. TÖS yönetiminde kaldığımız 2 yıl içinde uyduğumuz ve bizi izleyecek yönetimlerinde uyacağı temel ilke bu olacaktır. TÖS AGK 1969 sayfa 89. Öğretmenler suya sabuna dokunmayan, halkın işine yaramayan bilgilerle çocukların kafasını doldurmaktan vazgeçip köylünün, işçinin yani bütün toplumun, bütün ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgileri, beceri ve alışkanlıkları kazandırmanın, cumhuriyetin kökleşmesi ve yaşaması için gerekli devrimci tavrı yaratmanın yolunu bulmalıdır. Bak, Fakir Baykurt, İfade Töz Savunması, Eğitim İş Yayınları, Ankara 1994, sayfa 62, 1971 yılında yazıldı. 1960'lı yıllar Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin sayısal ve eylemsel olarak güçlendiği bir dönemdi. Ayrıca köylü eylemleri de gelişmeye başladı. Gençlik eylemleri de toplumsal hareketliliği artırıyordu. TÖS, diğer memur sendikalarından farklı olarak TÖDMF'nin maddi manevi birikiminden büyük ölçüde yararlandı. TÖS, üyelerine bazı hizmetler sağladı ve sendikal çalışmalar nedeniyle açığa alınan veya çeşitli biçimlerde zarar gören üyelerine maddi destek ve avukat yardımı sağladı. Ancak bütün bunların ötesinde TÖS'ün dünyadaki gelişmelere ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir programı ve söylemi vardı. TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana bir politika izledi. TÖS, din tartışmalarına katılmadı, Kürt milliyetçileriyle ittifak kurmadı, yasa dışı örgütlenmelerle ilişkiye girmedi, silahlı eylemlere destek vermedi. TÖS, demokratik bir yapıya sahipti. TÖS'ün yönetimleri ve politikaları, legal veya illegal örgüt veya yapılanmaların aldıkları kararlar ve pazarlıkları ile belirlenmiyordu. TÖS'ün programı ve çok önemli konularda hata yapmaması, TÖS'ün üye sayısının artmasında, eylemlerine geniş katılımın olmasında ve itibarının yükselmesinde büyük rol oynadı. TÖS niçin hedef oldu? TÖS, emperyalistlerin Türkiye'deki müttefiklerinin, ajanların ve 12 Mart darbesinin hedefi oldu. Örneğin TÖS Düzce Şubesi'nin 12 Ekim 1968 tarihinde düzenlediği sanat şöleni, İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği ve Milliyetçi Öğretmenler Birliği tarafından basıldı. 15 Ekim 1968 tarihinde ise Genel Başkan Fakir Baykurt, Birecik'te sinema salonunda konuşma yaparken saldırıya uğradı ve başından yaralandı. TÖS AGK 1969 sayfa 36. Malatya'nın ilçelerinde, Elazığ'da ve Konya'da da saldırılar oldu. TÖS AGK 1969 sayfa 140 ila 143. TÖS'ün 7 Temmuz 1969 günü Kayseri'de toplanan 2. Genel Kurulu'nun 2. günü, TÖS'ün kuruluş yıl dönümünde ise büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar genel kurulun toplandığı sinemayı yakmaya çalıştılar. Saatler süren saldırı ancak askerin müdahalesiyle engellenebildi. Saldırıların ayrıntıları için o tarihte TÖS Kayseri Şubesi Başkanı Abdullah Kaygısız'ın anlatımları için bakınız Kaygısız Abdullah, Ateş Çemberi, Ankara 2006 sayfa 72 ila 79, ayrıca bakınız Baykurt 2000 sayfa 280 ile 296, Bozkurt Ali 12'den 12'ye anılar. 2. Eğitim Sendikası Yayınları, Ankara 2000 sayfa 25 ila 32. 12 Mart 1971 darbesinin ardından TÖS yöneticileri ve 3500 dolayında TÖS üyesi gözaltına alındı ve işkence dahil kötü muameleye maruz bırakıldı. TÖS'ün 185 yöneticisi ve üyesi hakkında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı. TÖS iddianamesi için bakınız Uçurumun Kenarında Türkiye TÖS Dosyası 1. Töre Devlet Yayınları Ankara sayfa 7 ila 195. Savcının esas hakkında mütalası için bakınız Uçurumun Kenarında Türkiye TÖS Dosyası 2 Ankara. İddianameyi Hakim Kıdemli Yüzbaşı Baki Tuğ hazırladı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesi 26.12.1972 tarihinde 59 sanık hakkında çeşitli hapis cezalarına hükmetti. Genel Başkan Fakir Baykurt, Genel Başkan Yardımcısı Dursun Akçam, Genel Sekreter O.K. Akol, Yürütme Kurulu Üyesi Veli Kasımoğlu 8 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma hakimi Zeki Eğin bu karara muhalif kaldı ve TÖS'e yöneltilen suçlamaların hiçbirinin gerçekle ilgisinin olmadığını belirtti. Sanıklar karara itiraz ettiler. Askeri Yargıtay 19 Temmuz 1974 günlü kararında yerel mahkeme kararını bazı sanıklar için bozdu. Bu arada 1974 affı çıktı. Töz tanıkları aftan yararlanmayı reddettiler ve davanın sürmesini talep ettiler. Yerel mahkeme yeniden karar verdi, konu yeniden askeri yargıtaya gönderildi. Askeri Yargıtay 13 Nisan 1976 tarihinde Töz davasının tüm sanıklarının aklanmasıyla sonuçlanmasına karar verdi. Akgöl H. AGK 1981 sayfa 75-6 Askeri Yargıtay'ın beraat kararının tam metni için bakınız sayfa 91-99. Töz niçin emperyalistlerin, emperyalistlerin müttefiklerinin, ajanların ve 12 Mart darbesinin ana hedeflerinden biri oldu? İleride ayrıntılı olarak ele alınacağı gibi TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana politikası ve çizgisi emperyalizmin zayıf karnına darbeler indiriyordu. Sovyetler Birliği'nin dünyada anti-emperyalist bir cephe, ABD'nin de anti-komünist bir cephe kurmaya çalıştığı bir dönemde TÖS, Türkiye'de kitlelerde anti-emperyalist ve ABD emperyalizmi karşıtı bir anlayışı ve inancı yaygınlaştırıyordu. 1962 ve 1964 yıllarında Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle toplumda Amerikalılara karşı bir tepki oluşmaya başlamıştı. TÖS bu tepkiyi daha bilinçli ve kapsamlı hale getirecek bir çalışma içindeydi. TÖS'ün anti-emperyalistliği ve ABD karşıtlığı ulusalcılıkla birlikte sürdürülüyor, Atatürk'e ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na gönderme yapıyor, böylece çok daha etkili oluyordu. TÖS bir taraftan Sovyetler Birliği'nin bazı az gelişmiş ülkeler için önerdiği kapitalist olmayan yol tezini ve hatta sosyalizmi de savunuyordu. TÖS devrimci olduğunu da açıkça dile getiriyordu. Ancak TÖS'ün illegal örgütlerle veya Sovyetler Birliği ve yandaşı ülkelerle en küçük bir ilişkisinin olmaması inanırlılığını daha da artırıyordu. TÖS, dünyanın ve Türkiye'nin o günkü koşullarında ABD emperyalizmine en etkili darbeleri indiren örgütlenmeydi. TÖS, Türkiye geleneğinde toplum önderleri olmuş çok onurlu ve itibarlı bir mesleği temsil ediyordu. Okuldaki sınıfta öğrenciyi eğiten öğretmen, toplumda da bu eğitici ve yönlendirici rolü üstlenmeye hazırdı. TÖS, bu potansiyeli günün koşullarına göre geliştirdi ve çok bilinçli bir biçimde kullandı. Bu anlayış 1969 yılında aşağıdaki gibi ele alınıyordu. Bizim halkla ilişkilerimizin temel amacı bir eğitim ilişkisi, bir uyandırma ilişkisidir. Biz görevimizi bir tek sözcüğe indirgeyecek kadar sadeleşmiş bulunuyoruz. Uyandırmak. Biz halk her istediğini yapabilse bile uyandırılmadıkça ne istediğini bilemez diyoruz. Uyandırma görevimizi devrimci yönde tam olarak yapıp başardığımız zaman halk bizim eski ceketimize muhtaç olmayacak. TÖS AGK 1969 sayfa 40. TÖS geçmişin mağrur, kendisini halkın üstünde gören, halka tepeden bakan ayrıcalıklı memuru yerine, sorunlarını halkın sorunlarının parçası olarak gören ve halkla bütünleşmiş bir öğretmen kitlesi yaratmaya çalışıyordu. Bu konu aşağıdaki biçimde vurgulanıyordu. Şubelerimizin göğsümüzü kabartan başka bir tutumları da halkımızla sürekli bir ilişki düzeni kurmaya yönelmiş olmalarıdır. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü sendikamızın en önemli özelliklerinden birisi de halk dostu olmasıdır. TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası 1. Olağanüstü Genel Kurulu 22 ila 24 Ağustos 1967 Yürütme ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporu Ankara 1967 sayfa 34. TÖS, TÖTMF döneminden devralınan öğretmen lokallerinin halka açılması için büyük çaba gösterdi. Lokallerin halka açılması, halkı etkilemenin en önemli araçlarından biriydi. Fakat hiçbir sendikanın elinde bu imkan yoktu. Fakir Baykurt bu konuya 1967 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasını anlatırken anılarında şöyle değinmektedir. Oyların %85'ini alarak yeniden göreve getirildik. Şube örgütlenmesini sürdürmekle birlikte halkla ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Bölge toplantılarımızda yurdun ve toplumun sorunlarını da konuşacağız. Lokalcilik kalkacak, kapılarımızdaki üye olmayanlar giremez levhaları inecek. Bölge toplantılarımıza gelirken her üye yanında köylüden, işçiden birer konuk getirecek. Kendi kendimize konuşmayıp sorunları halka mal edeceğiz. Baykurt F. 2000 sayfa 110. Fakir Baykurt, TÖS gazetesinin 20 Mayıs 1968 tarihli sayısında da üyelerden şunu istiyordu. Lokallerde üye olmayanlar giremez yazıları hemen kalkmalı. Lokallerimize halk da gelmeli ve biz halkın kahvesine koşarak gitmeliyiz. Baykurt F, Yanar Bir Işık, TÖS, İmece, ABC Yazıları, Eğitim Derneği Yayınları, Ankara 2000. Lokaller konusu 1969 Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda da yer almaktadır. Lokalciliği bugünkü anlamıyla tasvip etmiyoruz. Arkadaşların lokallerde toplanıp kağıt oyunlarıyla vakit öldürmeleri çevre tarafından da kınanan bir durumdur. Öğretmenin kendi arasında toplanıp lokallere kapanacak yerde halkın arasına girmesi ve kahvelerde oturarak halkla konuşması daha yararlıdır. Bu sohbetlerde meselelerimizi onlara daha iyi anlatabiliriz. Halktan gelme kimseler olduğumuz için halkın arasına girmek bizler için zor ve sıkıcı olmaz. Lokalciliği halkı da içine alan bir eğitim çalışmasına gidildiği takdirde tasvip ediyoruz. Lokaller zaman zaman halkın da katıldığı eğitim çalışmalarının yer aldığı merkezler haline getirilmelidir. Lokallerde küçük bir kütüphanenin bulundurulmasını ve oyuna harcanan zamanın azaltılmasını arzu ediyoruz. TÖS AGK 1969 sayfa 32. Lokallere kapanıp kalmaktan, halkımız için dakikası dünya değerinde olan zamanlarımızı oyun oynamakla, içki içmekle tüketmekten hızla vazgeçmeliyiz. Halkı bu kadar zor durumda olan bir ülke öğretmenlerinin oyun için, içki için harcanacak tek dakikası olmamalıdır. Kendimiz halkın oturduğu kahvelere ve evlere gitmeli, halkı da kendi toplandığımız lokallere ve evlerimize getirmeliyiz. TÖS AGK 1969 sayfa 41. TÖS özellikle köylü derneklerinin kurulmasında öğretmenlere büyük görevler yükledi. Fakir Baykurt, 1969 yılında TÖS Yürütme Kurulu üyeleriyle yaptıkları bir toplantıyı şöyle anlatmaktadır. En önemli konu, güneydeki köy birliklerinin desteklenmesidir. Oralardan başlayarak her yerde halktan kendimize destek halkaları oluşturmaya bakalım. TÖS uyuyor mu, niçin sesi çıkmıyor diyenlere aldırmadan yolumuza gidelim. TÖS'ün sesi bundan iyi daha nasıl çıkacak? Baykurt F, 2000 sayfa 318. TÖS bu yıllarda gündeme gelen köylü eylemlerini de destekliyordu. 1969 Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda toprak işgalleri konusunda TÖS'ün tavrı şu şekilde anlatılmaktadır. Göllüce ve Atalan köyleri daha önce Elmalı'da ve başka yerlerde görülenlere benzer olaylar yaşadılar. Bu köylülerin bıçak kemiğe geldikten sonra giriştikleri toprak işgallerinde kendileriyle konunun eğitime olan ilgisinden dolayı ilişki kurduk. Ayrıca genel başkanımız İzmir şubesi yöneticilerimizi de alarak köyü ziyaret etti. Köy muhtarı ve halkıyla köyde çalışmakta olan öğretmenlerle görüştü. Haklı davalarında öğretmenlerimizin kendileriyle birlikte olduklarını belirtti. TÖS AGK 1969 sayfa 35. Fakir Baykurt 1969 Genel Kurulu'nu açarken yaptığı konuşmada da şunları söylüyordu. Bugün ağır ve oturaklı öğretmen Elmalı'da Bayraklar ve Beyler köylülerini uyandıran, Avlan Gölü olayında topraksız çiftçinin yanı başında yer alan ve bu yüzden 16 il öteye sürülen TÖS'lü Ömer Serin'dir. TÖS AGK 1969 sayfa 17. Fakir Baykurt anılarında bu konuda şunları yazmaktadır. Öğretmenlerin öbür sendikalarla, halkla, özellikle işçi ve köylülerle ilişkisini artırmak gerekir. Köylü birliklerinin kurulmasına üyelerimiz yardımcı oluyor. Baykurt F, AGK 2000, sayfa 367. Mahkeme kararının gerekçesinde en çok köylü birlikleri kurulmasına ön ayak olduğumuz için suçlanıyoruz. Baykurt F, AGK 2000, sayfa 526. Ayrıca bakınız sayfa 528. TÖS yöneticileri öğretmenlerin özlük haklarını savunurken bile halkın çıkarlarını ön planda tutan bir çizgi izlediler. Örneğin ücret, maaş artışları söz konusu olduğunda Fakir Baykurt'un yaptığı değerlendirme ilginçtir. Öğretmenler az maaş alıyor ama halk daha yoksul, köylü topraksız. Öğretmenlerin maaşı nasıl artsın? Halk daha fazla vergi veremez. Hem yurt hem ulus sömürülüyor. Sömürü durmalı ki ulusal eğitime, öğretmenlere yeterli ödenek ayırma olanağı çıksın. İçinden çıkıp geldiğimiz insanlarla akşam sabah birlikteyiz. Yönetime egemen olan güçlerle birleşip halkı biraz da biz yoksullaştırırsak halkın yüzüne nasıl bakarız? Baykurt F, AGK 2000, sayfa 50. TÖS dışa açık ve toplumda çok etkili bir kesimin temsilcisiydi. TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana çizgisi toplumu etkiliyordu. Diske bağlı sendikaların üyelerin belirli bir görüşü savunması yalnızca o işçileri ilgilendiriyordu. Ancak TÖS üyesi bir öğretmen her gün öğrencileriyle, belirli aralıklarla da öğrenci velileriyle birlikteydi. TÖS bu kanaldan her eve girebiliyordu. TÖS, eğitim programlarının milli bir nitelik kazanması gerektiğini savunuyordu ve TÖS üyeleri mesleklerini bu anlayışla yerine getiriyorlardı. DİSK'in anti-emperyalist olması yalnızca DİSK'i etkiliyordu. TÖS'ün anti-emperyalist olması, öğrenciyi, öğrenci velisini, öğretmen lokaline giden esnafı, TÖS'ünün önderlik ettiği köylü derneğindeki köylüyü etkiliyordu. TÖS, din tartışmalarından kaçınıyor, dini inançlara saygı gösteriyordu. Fakir Baykurt anılarında Burdur'un Genceli köyünde yaşadığı bir olayı şöyle anlatmaktadır. Namaz vakti yaklaştı, Ekrem'in öğrencilerinden biri hoca olmuş. Ezan okumaya başladı. Kalktık birlikte abdest alıp camiye girdik. Önce hutbeyi dinledik, sonra cumayı kıldık. Çıkıp geldik gene aynı kahveye. Kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Biri bize sordu. Senin için aynı zamanda din düşmanı diyorlar. Niçin bizimle cuma kıldın? Ben buraya siz çağırdığınız için geldim. O istemeye gelmedim. Ama niçin kalkıp cuma kıldım sizinle? Soru böyleydi. Ankara'da kılmıyorum. Burada size katıldım. Neden? Size olan saygımdan. Beni seven insanlarsınız. Hatırım için harmanı bırakıp geldiniz. Ben de sizin hatırınız için kalkıp cuma kıldım. Çok mu? Kılmasam gücenirdiniz. Durduğum yerde niçin gönlünüzü yıkayayım? Doğru bu. Bunda bir kötülük yok. Kötülük din ile halkı uyutup soyanda. Nasıl soyduğunu da anlatırım isterseniz. Allah diye geliyor, oylarınızı aldı mı yallah diye gidiyor. Baykurt F. AGK 2000 sayfa 316. Bu politikası 1969 yılında şöyle ifade ediliyordu. TÖS AGK 1969 sayfa 85, ayrıca bakınız sayfa 110-111. Biz halkımızın dini inanç ve duygularına son derece saygılı, fakat bunun istismarına şiddetle karşıyız. TÖS, emperyalistlerin müttefiklerinin ve ajanlarının şiddetine maruz kalıyor, ancak kendisi savunma için bile şiddete başvurmuyordu. TÖS, 1965 yılından itibaren atağa kalkan Kürt milliyetçiliği ile ittifaka girmiyor, ırkçılığı reddeden çağdaş Türk milliyetçiliğini savunuyordu. TÖS'ün yasa dışı örgütlerle ilişkisi yoktu. TÖS, demokratik bir yapıda yönetim ve politikalarını kendisi belirliyor, dışarıdan yönetilmiyordu. Bu özellikle TÖS'ü halk kitlelerinin gözünde daha inanılır ve güvenilir kılıyordu. TÖS'ün herhangi bir siyasal partinin çizgisinde olmaması, hem farklı eğilimlerden eğitim çalışanlarının TÖS içinde bir araya getirilmesini sağlıyordu, hem de halkın desteğinin alınması açısından önemliydi. Bu konu 22 ila 24 Ağustos 1967 günleri toplanan 1. Olağanüstü Genel Kurul'a sunulan çalışma raporunda şu şekilde ifade edilmektedir. Biz TÖS olarak tüm eylemlerimizle halka kendimizi sevdirme, sorunlarımızı benimsetme çabasında bulunduk. Düşünülsün ki türlü siyasal inançlara sahip halkımızın gönlünü ve kafasını kazanmak, herhangi bir partinin dümen suyuna girmekle değil, yasalarımızın da buyruğunca tüm partilerin dışında kalarak olur. Bir daha söylüyoruz ki sendikamızın bugüne dek herhangi bir partiyle özel hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ancak biz yakıştırmalardan korkarak partiler üstü inanç ve eylemlerimizden ödün verecek adamlar da değiliz. Bu da bilinmelidir. TÖS AGK 1967 sayfa 45. 1969 Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda da şu değerlendirme yer almaktadır. Sendikalar partilerin yan kuruluşları değildir. Bunun açık ya da örtülü olarak benimsenmesi bir sendikayı ikiye üçe bölebilir. Sendikalar, hele bizim sendikamız, halkı kurtuluş ve kalkınma amaçlarımıza doğru uyandırır ve bilinçlendirirken, bunu gelecek seçimler için değil, milletin geleceği için yapmalıdır. Örgüt dışı hiçbir kurum ve merciden dolaylı dolaysız direktif kabul etmemek suretiyle bağımsızlığını titizlikle korumalıdır. Bu yapılmadığı takdirde sendikalar başka örgütlerin yan kuruluşu durumuna düşerek üyelerini ve etkinliklerini yitirirler. TÖS AGK 1969 sayfa 22. TÖS'ün üye sayısı yüksekti, eylemleri etkiliydi. TÖS eylemlerde de topluma önderlik ediyordu. TÖS'ün her eylemi o yılların sınırlı kitle iletişim araçlarıyla bile kitlelere yansıyordu. TÖS bu politikası ve çizgisi nedeniyle emperyalistlerin müttefiklerinin ve ajanların, hainlerin öncelikli hedefi haline geldi. 1960'larda dünya. TÖS'ün politikasını ve çizgisini daha iyi değerlendirebilmek için bu yıllarda dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri özetle hatırlatmakta yarar vardır. ABD'nin politikaları. ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan kapitalist dünyanın önderi ve en güçlü emperyalist ülke olarak çıktı. 1950'li yıllarda ve 1960'lı yılların başlarında eski sömürgeler bağımsızlıklarını kazandıkça ABD emperyalizminin etki alanı daha da genişledi. Ancak bu gelişmeler 1960'ların ikinci yarısında TÖS'ün faaliyet döneminde ciddi sorunlara dönüştü. Avrupa ülkelerinde ABD'nin kapitalist dünyada askeri, siyasal, ekonomik ve kültürel hegemonyasına karşı tepkiler güçlenmeye başladı. ABD'nin kendi arka bahçesi kabul ettiği Latin Amerika'da anti-emperyalist hareketler çok güç kazandı ve bazı ülkelerde silahlı eyleme geçti. ABD, Asya'da sömürgeciliğini yeni biçimliğiyle sürdürebilmek amacıyla 1965 yılında Vietnam'a saldırdı. 1969 yılı Nisan ayında Vietnam'daki ABD askeri sayısı 543 bini bulmuştu. ABD ordusu Vietnam'da 1968 Şubat'ında Vietnam Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusunun çok başarılı bir saldırısı, TET saldırısı karşısında büyük kayıplar verdi. Ölen Amerikan askeri sayısının hızla artması, ABD'de savaş karşıtı gösterileri yaygınlaştırdı. ABD'nin özellikle 1968 yılından itibaren kapitalist dünyanın önderi konumu ciddi yaralar aldı. ABD, Orta Doğu'da da güç ve itibar kaybına uğradı. Türkiye ile ilişkileri de büyük darbeler yedi. ABD'nin aldığı yaralarla çok hassaslaştığı bir dönemde, TÖS'ün ve Türkiye'deki sosyalist güçlerin anti-emperyalist ve ABD karşıtı politikaları kitleselleştikçe ABD yeni planlar uyguladı, bu kesimlere karşı yeni saldırılar hazırladı. Sovyetler Birliği'nin politikaları. 1965 ila 1971 dönemi Sovyetler Birliği'nin bir süper güç olarak gücünü ve etkinliğini artırdığı yıllardı. 14 ila 15 Ekim 1964 tarihlerinde Kruşçev görevden alındı ve Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri ve daha sonraki ifadeyle genel sekreter oldu. Sovyetler Birliği bu yıllarda emperyalizmi 3. Dünya ülkelerinde geriletmeye çalıştı. Bir taraftan barış içinde bir arada yaşama teziyle nükleer denge koşullarında yumuşamayı savundu. Diğer taraftan yeni bağımsızlıklarını kazanmış ülkeleri emperyalist sömürü ilişkilerinin dışına çıkararak hem emperyalist ülkeleri zayıflatmaya hem de emperyalist ülkelerin yeni sömürgelerden kaynak aktarımını sınırlayarak emperyalist ülkelerde sınıf mücadelesini geliştirmeye çalıştı. Bu anlayış, az gelişmiş ülkelere kapitalist olmayan yol önerilmesi ve önemli miktarlarda askeri, ekonomik ve teknolojik yardım yapılması biçiminde hayata geçirildi. Sovyetler Birliği bu dönemde Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdi. Bu yıllarda TKP'nin Türkiye'de hiçbir ciddi kitle çalışması olmadı. Sovyetler Birliği, çevresinde 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturduğu tampon bölgedeki tek gedik olan Türkiye ile dostça ilişkiler kurarak güvenliğini geliştirmeye çalıştı. Sovyetler Birliği bu yıllarda Orta Doğu'daki gücünü ve etkisini daha da artırdı. Bu yıllarda sosyalist blok içinde önemli bir bölünme yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği ilişkileri gerildi. Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği'nin egemenlik alanı dışına çıkma çabaları ise 1968 Çekoslovakya işgalini getirdi. Sovyetler Birliği'nin bu dönemde Türkiye'den beklentisi anti-emperyalizmin güçlenmesi ve Türkiye'nin tarafsızlaştırılmasıydı. TÖS'ün anti-emperyalist çizgisi Sovyetler Birliği'nin bu politikasına uyduğundan ABD'nin ve yerli müttefiklerinin baş hedefi TÖS oldu. Avrupa'nın politikaları. 1965 ila 1971 döneminde Avrupa'nın emperyalist ülkelerinde ABD karşıtlığı yaygınlaştı. ABD'nin antikomünizmi sertleştirerek Avrupa'yı bölme ve kontrol altında tutma çabalarına karşılık Fransa'da De Gaulle 1964 yılında Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurdu. Moskova'yı ziyaret etti. 1966 yılında Federal Almanya'da Willy Brandt Dışişleri Bakanı oldu ve sosyalist ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesini temel alan bir dış politika arayışları başladı. Federal Almanya 1968 yılında Yugoslavya ile ilişki kurdu. Willy Brandt 1969 yılında Federal Almanya Başbakanı oldu ve Ostrapolitiği hayata geçirdi. 1970 yılında Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni ziyaret etti ve Sovyetler Birliği ile Federal Almanya Anlaşması imzalandı. Ancak ABD'nin dönem dönem tırmandırdığı Soğuk Savaş, ABD'nin NATO'daki gücü ve Avrupa'daki ABD askeri üsleri Avrupa emperyalizminin gücünü ve tepkisini sınırlandırdı. Türkiye 1962 yılından itibaren dış politikasını çeşitlendirme çabası içine girdi ve bununla da bağlantılı olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 1963 yılında Ankara Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. Ancak 1965 ila 1971 döneminde Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki süreçler ve dinamikler üzerinde doğrudan etkisi sınırlı kaldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin politikaları. 1965 ila 1971 dönemi Çin Halk Cumhuriyeti açısından da çok önemli yıllardı. Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler 1950'li yıllarda bozulmaya başladı. Ancak bu konu kamuoyuna açıklanan resmi belgelere yansımadı. Tartışmanın ideolojik platformda açığa vurulması ve farklı bir sürecin başlaması 1963 yılında gönderilen mektuplarla gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti 15 Ekim 1964 tarihinde ilk atom bombasını patlattı. Çin, 3. Dünya ülkelerinde emperyalizme karşı halk savaşlarını desteklemeye başladı. Sovyetler Birliği, 3. Dünya ülkelerine ekonomik, askeri ve teknolojik yardım yaparak onları kapitalist olmayan yol çerçevesinde emperyalist sömürü çarkının dışına çıkarmaya çalışırken, Çin'in tavrı halk savaşlarının desteklenmesiydi. Bu süreç 25 Mayıs 1966 tarihinde Pekin Üniversitesi'nde asılan büyük pankartlarla başlatılan Büyük Proleter Kültür Devrimi ile daha da netleşti ve hızlandı. 1967 yılının Mayıs ila Temmuz aylarında Kültür Devrimi en yoğun dönemini yaşadı. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Mao 1968 yılı Ekim ayında yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği'ni sosyal emperyalist olmakla suçladı. 2 Mart 1969 tarihinde de Sovyetler Birliği Çin Halk Cumhuriyeti sınırında çıkan çatışmalarda 800 Çin ve 60 Sovyetler Birliği askeri öldü. Çin Komünist Partisi'nin 1 ila 14 Nisan 1969 tarihlerinde toplanan 9. Kongresi'nde ABD emperyalizmi ve Sovyet revizyonist sosyal emperyalizmi iki büyük düşman ilan edildi. 5 ila 17 Haziran 1969 tarihlerinde Moskova'da toplanan Komünist ve İşçi Partileri Uluslararası Konferansı'na Çin, Arnavutluk, Yugoslavya, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam Komünist Partileri katılmadı. Küba ve İsveç Komünist Partileri de yalnızca gözlemci gönderdi. Böylece Uluslararası Sosyalist Komünist Hareketi'nde önemli bir bölünme daha da belirgin hale geldi. Bu yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nin politikaları içinde Türkiye'nin önemli bir yeri yoktu ve bu nedenle Çin'in tavrının Türkiye'nin iç dinamikleri üzerinde doğrudan önemli bir etkisi olmadı. Ancak Türkiye Sosyalist ve Komünist Hareketi Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerden etkilendi. Sayfa 57.